Ayrım 41, sayfa 282. Doktor çok yorgun gözüküyordu. Hepsi koşarak doktorun çevresinde toplandılar. Kimse nefes almıyor gibiydi. Doktor, Mr. Mardin'le kızınız hayata döndü. Tam durumu tespit için birkaç gün ciddi şekilde gözetim altında tutmalıyız. Kızınıza iyi bakmaya ve dua etmeye devam edin. Merdan rahatlamıştı. Kalabilecek hasarlardan tabii ki çok endişeleniyor ve çok üzülüyordu. Ancak Naz'ın yok olmasına dayanabileceğini hiç zannetmiyordu. Adeli'ye döndü. Bak Rita, kızımız kurtuldu. Adeli'ye tatmin olamamıştı. Doktor hayata döndü dedi. Bu ne demek oluyor? Merdan önemsemez bir durum takınarak o mu? Önemli ameliyatlardan sonra doktorların çok kullandığı bir cümledir. Artık her kelimeyi, her hareketi irdelemeyip lütfen bırak. Bütün bu olaylara rağmen Zafir ameliyat olmaktan vazgeçmemişti. Gerçi Doktor John, eğer Naz bu ameliyattan büyük bir arıza ile çıkarsa zaten ameliyatı yapamayız diye bir cevap vermişti. Ancak bu hiç de sevindirici bir cevap değildi. Çünkü Naz'ın böyle bir sorunla yaşaması her açıdan büyük bir üzüntü kaynağı olacaktı. Naz'ın sağlığına kavuşması ise bu durumda Zafir'in ameliyata girmesine ve büyük bir ihtimalle hayatını veya yaşamı için gerekli birçok fonksiyonu kaybetmesine sebep olacaktı. Aradan iki uzun gün geçti. Naz henüz bir tepki vermemişti. John Ferise ve Adelia gözlerden uzak olmayı başarabildikleri her an bir köşeye çekilip yanlarında taşıdıkları küçük hacı çıkararak dua ediyorlardı. Duaları Tanrım, İsa'nın, Meryem Ana'nın ve İsa'nın havarilerinin yüzü suyu hürmetine Naz iyileşsin. Zafir de bir mucize olsun ameliyattan vazgeçsin şeklindeydi. Nasıl bir mucize olabileceğini bilemiyorlardı. Ama ısrarla aynı duayı yapıyorlardı. Şüphesiz Merdan ve Zafir de inandıkları dinin icablarına uygun olarak buna benzer dualar yapmaktaydılar. Herkes Naz'ın başında sırayla nöbet tutuyordu. Şüphesiz Adeli hepsinden çok kalmak, kızından ayrılmamak için her çareye başvuruyordu. Naz kirpiklerini kıpırdatmaya başlamıştı. Adeli yanına yaklaştı. Naz, Naz, nasılsın kızım? Bakışlarını annesine doğru çevirdi. Çok zorlanarak fısıltı halinde cevap verdi. Baş, başım, ağrı, anne. Naz önce kızını kucaklayıp kaldırmak istedi. Sonra vazgeçip hemşireyi çağırmak için var gücüyle zile bastım. Hülya, Çapa Tıp Fakültesine girdiğini öğrendiği günden beri her fırsatta Mesut Beylere geliyor ve Baki'nin çevresinde dört dönüyordu. Baki ile beraber fakülteye gidip kaydını yaptırmışlardı. Niyazi Hoca ve ailesi o zamanın moda olan ve çok tutulan modadaki Koço restoranda bir yemek vermişti. Hülya o gece boyunca Baki'nin yanından ayrılmamıştı ve eve gelirken de bir ara ona yaklaşmış. Baki abi, o bimilyalar gelmeden bir daha baksak mı? Düşündüğümde pek çabuk karar verdiğimiz kanısına vardım. Sonra rahat kullanamazsınız, üzülürüm. Baki bu teklife sevinmişti ama rahat kullanamazsınız ile başlayan cümle ise rahatsız etmişti. Yine de tamam Hülya, perşembe sabaha gidelim olur mu cevabını vermişti. Zehra bu yakınlaşmadan pek memnun değildi. Çünkü Hülya'nın gözlerinde gördüğü hayranlık ve minnetti. Bu güzel gözlerde Baki'ye duyulan en ufak bir aşk kırıntısı bile yoktu. Kardeşi yeniden ümitlenmeye, Hülya'nın içinde olduğu bu hayatın hayallerini kurmaya başladığının farkındaydı. O da kendisi gibi ta yürekten bütün varlığıyla seven bir insandı. Sonrasında çok acı çekecekti. Gece gündüz bu konuyu düşünmeye başlamıştı. Sonuçta Hülya ile açık açık bu konuyu konuşmaya karar verdi. Fatma'nın temizlikçisinin geldiği günü hesaplayarak Hülya salı günü akşamüstü çarşıya çıkmam gerek. Bana eşlik eder misin diye sordum. Aa, tabii Zehra teyze, zevkle cevabını almıştı. Zehra kafasında çeşit çeşit konuşma şekilleri düşünmüştü. Ancak galiba bunlar yerli yerinde olacak gibi değildi. Konuyu açtıktan sonra bu konuşmayı akışına bırakmak en doğrusu ve en doğalıydı. Kapı çalındı. Evet, gelin Hülya'ydı. Gel canım, hemen çıkalım mı? Tabii, nasıl isterseniz. Zehra hemen bir taksi çağırdı. İki güzel hanım taksiye bindiklerinde nereye gideceklerini henüz bilmiyorlardı. Taksi şoförü arabayı çalıştırdı. Nereye gidiyoruz efendim? Zehra bir an duraladı. Çamlıca'ya çıkarken güzel bir çarşı bahçesi var. Bizi oraya bırakın. Hülya gözlerini kocaman kocaman açmış Zehra Hanım'a bakıyordu. Zehra teyze, orada çarşı var mı ki? Önce bir çay içip sohbet edelim, sonra çarşıya ineriz dedi. Hülya hem şaşırmış hem meraklanmıştı. Ama konunun ne olacağını az çok tahmin edebiliyordu. Şüphesiz bu tahmini de onu oldukça tedirgin ediyordu. Gerçekten bu semtin havası ve manzarası çok güzeldi. Çay bahçesi de basit ama temiz, sevimli bir yerdi. Oturabilecekleri bir masa seçtiler. Hülya ne içersin, yanında ne yersin? Hülya yaklaşan garsona bir limonata, bir dilim de çikolatalı kek söyledi. Zehra da taze bir simit ile bir çay ısmarladıktan sonra Hülya gözlerime bak, seninle öz teyzen gibi konuşacağım. İçimden geldiği ve doğru bulduğum, inandığım gibi. Sen de bana lütfen inandığın ve hissettiğin şekilde cevap ver. Bu konuşmamız adımız kadar açık olsun.
Tamam Zehra teyze.
Sen Baki'yi seviyor musun?
Nasıl yani?
Bir sevgili, ileride bir ömrü beraber geçirebileceğin bir erkek olarak. Hülya cevap vermiyordu. Gözlerini de tabağındaki keke dikmiş, öylece duruyordu. Zehra tekrarladı. Bak, demin ne konuştuk? Cevabın hoşuma gitsin gitmesin. Asla sana kızamam ve kırılmam. Ama dürüst olmazsan o zaman benim güvenimi kaybedersin. Güven, iki insan arasındaki en büyük bağdır.
Hülya başını kaldırdı, gözleri dolu doluydu.
Zehra teyze, ben Baki abiyi çok seviyorum. Çok da güveniyorum. Çok çabaladım ama ona aşık olamadım.
Bir sevdiğin mi var?
Evet, asla beğenmediğim, güvenmediğim ama vazgeçemediğim biri var.
Kim?
Rahmetli banka müdürünün oğlu Ferhat. Susma sırası Zehra'daydı. Çok üzülmüştü. Zaten tahmin ediyordu ama açık açık itiraf edilmesi tüm olasılıkları ortadan kaldırıyordu.
Acaba düşündüklerini söylemeli miydi? Eğer söylemezsem bu toy ve güzel kızın hayatı mahvolduğunda keşkelerle boğuşur muyum diye düşündü ve
Hülya, beni iyi dinle.
Kardeşimi sev veya sevme ki sevebilmeni isterdim ama o çocukla ilişkin olmasın. Hiçbir konuda dengeli ve güvenilir olmayan, nankör, ukala ve yakışıklı olmasına rağmen itici bir karakter. Ayrıca işten atıldığı dedikoduları da var. Dönülmeyecek bir yola adım atmamaya dikkat et. Benimle dürüst konuştuğun için teşekkür ederim. Bilmelisin ki sonuç ne olursa olsun senin mutluluğunu isterim.
Hülya birden hıçkırarak ağlamaya başlamıştı.
Zehra teyze, hepsini biliyorum. Her buluşmamızda kavga ederek ayrılıyoruz. Ciddi hiçbir fikir ve tavrı yok. Üstelik insanları da sevmiyor. Ama yine de çağırdığı anda koşarak gidiyorum. Bu güçsüzlüğümden utanıyorum, korkuyorum.
Zehra içinden, yazık bu gerçekten bir aşk. Hiç mi hiç değmeyecek bir insana karşı duyulan güçlü bir aşk diye düşündü.
Zevkle uğraşabileceği meşguliyetler bul. Tıp gibi bir fakülteyi kazandın. Eğer derslerine gereken özeni gösterirsen zaten böyle bir ilişkiye ayıracak zamanın olmaz. İnşallah önüne sevgine layık olan biri çıkar.
Hülya hırsla ve isyanla bağırdı.
Var, var. Ama onu istediğim gibi yani bir aşkla sevemiyorum.
Bu Baki herhalde. O zaman senden bir şey daha rica edeceğim. Eğer gerçekten ona karşı saygı ve sevgi duyuyorsan kardeşimden uzak dur.
Minnet duygularını göstermek için ona fazla ilgi gösterme. Sonunda çok acı çekebilir ve ben de buna dayanamam dedi. Bir müddet daha oturdular. Zoraki birkaç şey konuştuktan sonra Hülya, Zehra teyze, çarşıya gitmek için geç kalıyoruz dedi.
Zehra, bugün kalsın canım, evimize gidelim.
Annen sorarsa, Zehra teyze çocuklara bir şeyler aldı dersin.
Hülya, annenle babanın arası nasıl?
Hülya yine derin derin düşündü.
Bugün bana hep zor sorular soruyorsunuz. Annem şimdi evin içinde Afrikalı bir köle veya erkeğini her an mutlu etmeye çalışan bir geisha gibi hareket ediyor. Bana göre bir türlü dengeyi tutturamıyor. Huysuzluğunun da iyiliğinin de ölçüsü yok. Bir kişilik değil de bir gölge gibi. Bazen annemin dengesiz ve prensipsiz hallerini Ferhat'a benzetiyorum. Ferhat annenden onlarca gömlek daha kusurlu ve bence tehlikeli. Bu durumda annen senin için örnek olabilir. Buna rağmen çok zor, çok mutsuz anlar yaşadım. Sen ise Ferhat gibi biriyle 100 kat daha mutsuz bir hayat yaşayabilirsin, dedi Zehra. Amerika'da geçen bir ayın her günü, her saniyesi işkence gibiydi. Bugün Naz'ın 2. ameliyattan çıkışının 1. haftasıydı ve Doktor John elinde birkaç resmi evrakla Merdan Bey'in yanına yaklaştı. Mr. Mardinli, yaptığımız tetkikler sonunda kızınızda görünen bir sorun tespit edemedik. Sizi kutlarım ve eğer hala istiyorsa Mr. Zafir'i ameliyata alacağız, dedi. Merdan ve Adeli'ye doktora minnet duygularını ve teşekkürlerini bildirdikten sonra Doktor John Zafir'e döndü. Evet, Mr. Zafir, kesin kararını verdiyseniz sizi 3 gün sonra ameliyata alabiliriz. Naz'ın odasını sizin için ayıralım mı? Tabii, kararım kesindir. Canferize yavaş yavaş yanlarından uzaklaşıyordu. Çünkü ağlamaya başlamıştı. Bu anın gelmemesi için çok dua etmişti. İçinden artık ne Hazreti İsa'ya, ne Meryem Ana'ya, ne de havarileri duaya etmeyeceğim. Bu kadar yalvarmanı, üzüntümü görmediler diye söylendi. Doktor John, burada kaldığınız sürece, ki bu 20 günden az olmayacak, Naz'ı her sabah saat 10'da fizyoterapiye getirmelisiniz, dedi. Merdan mutlu bir yüzle, tamam doktor bey, teşekkürler, diye yanıt verdi. Küçük ve sevimli kızları kucaklarındayken otele dönmüşlerdi. Şüphesiz mutlulardı ama içlerini yakan diğer sorun maalesef yaşanacaktı. Bu belki de Naz'ınkinden çok daha korkutucu olacaktı. Sibel Hanım birkaç gündür uyuyamıyordu. Nihayet Ferhat'ın işten çıkarıldığını öğrenmiş ve evde büyük bir kavga çıkmıştı. Çocukluğundan beri isyankar ve dikbaşlı olan Ferhat gittikçe daha beter bir hal alıyordu. Şimdi mesuliyetsizliğine bir de acımasızlık eklenmişti. Sibel Hanım'ın kafasını karıştıran şu ilaç konusu da hala açıklığa kavuşamamıştı. Sibel Hanım elinde pembe haplarla kendi semtlerinden uzak 2 eczaneye gitmiş ve sormuştu. Bu haplar ne işe yarar, diye sormuştu. Eczacı kalfası elinde hapı evirip çevirmiş, vallahi tam bilemedim ama vitamin hapı olabilir, ben eczacı değilim ki, diye cevaplamıştı. Diğer eczacı ise, hanımefendi ne desem doğru olmaz, bu ancak tahlil ile anlaşılabilir. Eczacı ilaç laboratuvarına götürün, kesin sonucu onlar verebilir, diye cevaplamıştı. O akşam Ferhat'a hapları göstererek sormuş, Ferhat büyük bir tepki göstererek anasının elindeki kutuyu kapmış, siz ne kişiliksiz insanlarsınız, benim vitamin haplarımı neden alıyorsunuz, odama neden giriyorsunuz, diye amaz avaz bağırmaya başlamıştı. Sibel Hanım şaşırmıştı. Evet, isyankar bir çocuktu ama bu kadar da edepsiz ve saygısız değildi. Sibel Hanım oğluna yaklaştı. Ne oluyor sana? Bu ne saygısızlık? Ben anneyim, tabii ki oğlum niye ilaç içiyor diye merak ediyorum. Peki sen niye işe gitmiyorsun? Bu sefer de Ferhat annesine iyice sokuldu. Sibel Hanım oğlunun nefesini yüzünde hissediyordu. Ağzı leş gibi kokuyordu.
Biraz geri çekildi. Aa, merak mı ediyorsun? Kovuldum. Anladın değil mi? Kovuldum. Niye? Ne bileyim, onlara sor. Şımarık patronlar belki de tipimden hoşlanmıyorlardır. Oğlum delirdin mi? Biz neyle geçineceğiz? Babandan bana ve kardeşine bağlanan 3 kuruş emekli maaşıyla mı? Elimizdeki bütün parayı da bu eve yatırdık. Kalan 3 kuruşu da bize sormadan o Nuh Nebi'den kalma arabaya yatırdın. Şimdi ne yapacağız? Sizi beslemek zorunda değilim. Biz bir şekilde hallederiz. Sen ne yapacaksın? Eşek değilim ya, tabii ki bir iş bulacağım. Bu konuşma burada bitsin. Yoksa kontrolümü kaybedeceğim. Sibel Hanım acı bir sesle söylendi. Sen de kontrol diye bir şey zaten yok ki. Ferhat annesinin yanından hızla uzaklaştı. Daire kapısını büyük bir gürültüyle çarptı. Sibel Hanım'a yine antredeki koltuğa oturup ağlamak düşmüştü.